Ayrım 22. Sonsuz Düzen. Isabel Allende. Sayfa 271. Dayı, Carmen Morales'in yaşamında bir yenilik rüzgarı estirerek, ona geçmişteki gönül yaralarını, ekonomik sıkıntılarını, yalnızlıklarını ve belirsizliklerini unutturmuştu. Gelecek, sanki onu bir ekranda görüyormuş gibi gözlerinin önünde berrak ve tertemiz bir biçimde beliriyordu. Kendini bu çocuğa adayarak onun tökezlemesini önlemek için elinden tutup büyümesine yardım edecek, özlem ve keder de dahil olmak üzere başına gelebilecek tüm acılardan koruyacaktı onu. Herhalde yapılacak ilk iş bizimkilerden biri olması ve kâfir kalmaması için bu küçük cinliği vaftiz etmektir diye fikrini belirtti Peder Laraguibel. Hoş geldin partisinde. İri yarı Bask köylüsü, gövdesinde her zaman gizlediği ama gençken belli etmeye cesaret edemediği sevecenliğiyle kucaklamıştı çocuğu. Carmen yine de ne yapıp edip bu işi daha sonraya bıraktı. Bu kadar çok değişiklikle dayıya eziyet etmek istemiyordu. Ayrıca Budizm dini saygıdeğer ve belki de Hristiyanlıktan çok daha katlanılabilir bir inanç olarak görünüyordu ona. Yeni anne, kaçınılmaz aile seremonilerini yerine getirerek oğlunu akrabaları ve mahalle arkadaşlarıyla tek tek tanıştırmış, yeni büyük anne ve büyük babasıyla bir yığın kuzenlerinin söylenmesi güç adlarını ona sabırla öğretmeye çalışmıştı ama dayı korkmuş görünüyor, Carmen'in elini bırakmadan kapkara gözleriyle çevresini izlemekle yetinerek tek söz söylemiyordu. Onu kara büyü yapmakla suçlanan Olga'yı görmeye hapishaneye götürdü. Acaba ona yemek yedirmenin bir yolu bu kadının aklına gelir mi diye, çünkü ülkesinden çıktığından beri sadece meyve suyuyla beslenmekten zayıflamış, püf deseler uçacak gibi olmuştu. Carmen'le Immaculada telaş içerisindeydiler. Danıştıkları bir doktor uzun uzadıya muayene ettikten sonra çocuğun sağlıklı olduğunu söyleyerek vitamin vermişti. Üvey büyük anne özene bezene Asya yemekleri tadında Meksika yemekleri hazırlıyor ve küçüklüklerinde altı çocuğuna da işkence etmekte kullandığı aynı balık yağını onu da yutturmakta direniyordu. Ama bunların hiçbiri bir sonuç vermemişti. Annesini özlüyor, dedi Olga, ziyaret salonundaki tel örgünün arkasından onu görür görmez. Annesinin öldüğünü dün haber verdiler. Onu görmese de annesinin onun yanında olduğunu anlat çocuğa. Daha çok küçük bunu anlamaz. O yaşta bir çocuk soyut şeyleri kavrayamaz. Ayrıca aklına boş inançlar koymayı da istemiyorum. Ah yavrum, sen de hiçbir şey bilmiyorsun diye içini çekti sahte hekim. Ölüler dirilerle el ele dolaşırlar. Olga, eskiden göçebe kamyonunun her bir durağında yerleştiği aynı rahatlıkla, sanki orada sonsuza dek kalacakmış gibi uyum sağlamıştı hapishaneye. Hapiste olmak keyfini hiç mi hiç kaçırmamıştı. Sadece ufak bir aksilikti bu. Onu çileden çıkaran tek şey suçlamaların yalan olmasıydı. Kara büyü onu hiçbir zaman ilgilendirmemişti. Çünkü karlı bir iş değildi. Müşterilerine yardım etmekle düşmanlarına lanet etmekten daha çok para kazanıyordu. Adına gölge düşmesinden korkmuyordu. Tersine bu haksızlık herhalde onun ününe ün katacaktı ama bir komşusuna bıraktığı kedileri için kaygılıydı. Gregory Reese hiçbir jürinin sözde büyücülük ayinlerinin kötü etkilerine inanmayacağını ama yaptığı işin gerçek niteliğinin gün ışığına çıkmasını önlemek için elinden geleni ardına koymaması gerektiğini, yoksa yasanın acımasız olacağını söylemişti. Olga fazla yaygara koparmadan cezasını sessizce çekmeye razı olmuştu. Ama ölçülü olmak onun başlıca erdemlerinden biri değildi ve daha bir hafta geçmeden hücresini evdeki acayip muayenehanesinin bir devamı haline sokmuştu. Müşterileri hiç eksik olmuyordu. Öteki mahkumlar onun umut veren öğütlerine, şifa verici masajlarına, yatıştırıcı hipnotizmalarına, güçlü tılsımlarına, kehanet sanatına para ödüyorlardı. Çok geçmeden gardiyanlar da ona danışır olmuşlardı. Şifalı otlarını, mıknatıslı su şişelerini, tarot kartlarını ve altın yaldızlı alçıdan Buda heykelini de zamanla getirtmenin bir yolunu bulmuştu. Gücünün duyarlı dokunaçlarını bir şark pazarına dönüşmüş hücresinden dışarı uzatarak etkili büyülerini uyguluyordu. Hapishanenin sadece en saygın değil, en zamanda en çok ziyaret edilen kişisi haline gelmişti. Bütün Meksika mahallesi onu görmek için sıraya giriyordu. Dayının açlıktan öleceğinden korkan Carmen, Olga'nın öğüdüne uymaya karar vererek çocuğa İngilizce, Vietnamca ve mimik hareketleri karışımı bir dille annesinin başka bir düzeye çıktığını, orada bedeninin ona bir yararı olmadığını ve küçücük yarı saydam bir peri biçimine girerek oğlunu gözetmek için artık hep onun başının üzerinde uçtuğunu anlatmaya hazırlandı. Melekleri böyle tanımlayan Peder Laraguibel'den esinlenmişti. Pedere göre her insan sol omzunda bir şeytan, sağ omzunda bir melek taşıyordu. Bu ikincisi, İsa'nın dünya yaşamındaki yaş sayısı olan tam 33 santim boyundaydı. Çıplak dolaşıyordu ve kanatları olduğu kesinlikle yalandı. Jet gibi itme gücüyle uçuyordu. Kutsal kitaplarda tanımlanan kuş kanatları kadar zarif olmayan ama çok daha mantıklı bir uçma sistemiydi bu. Adamcağız yaşlandıkça biraz garipleşmişti ama o ünlü üçüncü gözü de daha bir kesinleşmişti. Karanlıkta görebildiği konusunda çürütülemez kanıtlar vardı. Tıpkı arkasında olup bitenleri algıladığı gibi. Zaten bu yüzden onun yönettiği ayinde hiç kimse fısıldaşmıyordu. Şeytanlarla melekleri tartışma götürmez bir ahlaki otoriteyle anlatarak öyle kesin ayrıntılar veriyordu ki, din konusunda son derece tutucu olan Inmaculada Morales bile onun sözlerinden kuşkulanmaya cesaret edemiyordu. Carmen, dilin sınırlamalarını ortadan kaldırmak için bir resim çizdi. Ön planda dayı görünüyor, tıpkı Tuy Nuyen'inkiler gibi kapkara badem gözlü küçük bir figür de başında bir pervane, kuyruğunda da bir duman bulutuyla onu çevresinden dönerek uçuyordu. Çocuk uzun süre bu resme baktı, sonra onu özenle katlayarak Leo Galupi'nin düzmece fotoğraflarının durduğu albümün içine annesiyle babasının asla bulunmadıkları yerlerde kol kola göründükleri öteki resimlerin yanına koydu. Hemen arkasından da ilk Amerikan hamburgerini yedi. Aile içinde geçirdiği yoğun bir haftadan sonra Carmen, oğluyla birlikte yeni yaşantısını düzenlediği Berkeley'e döndü. Gidip dayıyı almadan önce bir apartman dairesi kiralamış, beyaz mobilyalar ve yığınla oyuncak dolu bir de oda hazırlamıştı. Dairenin biri oğlu için, biri de atölye ve yatak odası olarak sadece iki odası vardı. Artık takılarını herhangi bir sokak köşesinde satmaya çıkmıyor, onları çeşitli dükkanlara bırakıyordu. Ama sokak satışlarının çekiciliğine de kapılmadan edemiyordu. Hafta sonları otomobiline atladığı gibi el sanatları panayırlarında tezgahını kurduğu başka kasabalara yollanıyordu. Bu işi yolculukların hiç dinlenmeden 18 saat çalışmanın, her fıstığı ve çikolata ile beslenmenin, arabada uyumanın ve tuvalet olmamasının rahatsızlıklarını aklına bile getirmeden yıllarca yapmıştı ama çocuğun varlığı onu bazı düzenlemelere gitmeye zorlamıştı. Külüstür sarı kadillağı satarak kalacak oda bulunmadığı zaman geceleri içinde bir çift uyku tulumu yayabileceği sağlam ve geniş bir kamyonet satın aldı. İki ortak gibi yan yana gidiyorlar, dayı bir kısım eşyayı taşımasına ve tezgahını kurmasına yardım ediyor, sonra da müşterilere bakmak ya da tek başına oynamak için bir yana oturuyordu. Sıkıldığında panayırı dolaşmaya çıkıyor, yorgunsa annesinin ayakları dibinde uyuyakalıyordu. Gelenler her zamanki gibi çeşitli yerlerde buluşan aynı sanatkarlardı. Artık hepsi Tamar'ın oğlunu tanıyordu. Başka hiçbir yerde hırsızların, sarhoşların ve uyuşturucu bağımlıların kol gezdiği bu karnavallardaki kadar güvende olamazdı çocuk. Haftanın geri kalan günlerinde Carmen küçüğü yanından hiç ayırmadan evinde çalışıyordu. Ona İngilizce öğretmeye, kitaplıktan ödünç aldığı kitaplarda dünyayı göstermeye, kentte dolaştırmaya, yüzme havuzlarına ve parklara götürmeye de vakit ayırıyordu. Yeni yurdunda kendini daha da güvende hissettiğinde, kendi yaşta olan başka çocuklarla bir arada yaşayabilmesi için onu bir yuvaya göndermeyi de düşünüyordu ama şimdilik birkaç saatliğine de olsa ondan ayrılma düşüncesi çok zor geliyordu ona. Kısırlığına gizliden gizliye kahrolarak geçirdiği uzun yılların birikimi olan şefkatini dayıya vermişti. Bir çocuğun nasıl büyütüleceği hakkında en ufak bir bilgisi olmadığı gibi bu konuyu el kitaplarından okuyup öğrenmek için sabrı da yoktu. Ama bu onu kaygılandırmıyordu. Her ikisi de birbirlerini karşılıklı olarak tümüyle kabullenmeye ve iyi niyete dayanan sağlam bir ilişki kurmuşlardı. Çocuk, kullanım alanını öyle harika sınırlar içinde paylaşmaya alışmıştı ki, annesinin Kolomb öncesi dönemden kalma minicik seramik boncuklarla narin bir takım küpeler yapmakla uğraştığı aynı masanın üzerinde plastik küplerden bir şato kurabiliyordu. Gece yarısı olunca dayı, Carmen'in yatağına geçiyor, kucak kuşağı sabah ediyorlardı. Birinci yılın sonunda sıkılgan bir tavırla gülümsemeye başlamıştı. Ama birbirlerinden ayrıldıkları ender zamanlarda o eski dalgın ifadesini takınıyordu yine. Carmen onun tek söz söyleme işine aldırmadan durmaksızın konuşuyordu onunla. Zavallıcık nasıl konuşsun? Daha İngilizce bilmiyor ki. Kendi dilini de unuttu. Sağır dilsiz durumuna düştü. Ama söyleyecek bir şey olduğunda nasıl olsa söyleyecektir diye Gregory'ye anlatıyordu. Pazartesi telefon konuşmalarında. Hakkı da vardı. Çocuk 4 yaşına gelip de meramını anlatmasından pek umut kalmayınca Carmen herkesin baskısına boyun eğerek istemeye istemeye onu bir uzman doktora götürdü. Adam onu uzun uzadıya dikkatle muayene edip ağzından en küçük bir ses almayı başaramadıktan sonra Carmen'in zaten bildiği şeyi doğrulayarak oğlunun sağır olmadığını söyledi. Carmen dayıyı elinden tuttuğu gibi parka götürdü. Ördeklerin yüzdüğü bir su birikintisinin yanında bir sıraya oturduklarında onu konuşturmak için bir uzmana para ödemek zorunda kalırsa o yıl yapacakları tatilin havaya gideceğini, çünkü bütçesinin her ikisine birden yetmeyeceğini anlattı ona. Bizim ikimizin arasında sözcüklere gerek yok dayı, ama hayatta ilerleyebilmek için iletişim kurmak zorundasın. Çizgi resimler yetmez. Tatil yapabilmemiz için bir parçacık konuşmaya çalış, yoksa ikimiz de ayvayı yeriz. O doktoru sevmedim anne, soya salçası kokuyordu diye karşılık verdi çocuk, kusursuz bir İngilizceyle. Hiçbir zaman geveze olmayacaktı ama dilsizlik konusu böylece kapanmış oldu. Boş vakitler Carmen için en büyük lüks haline gelmişti. Arkadaşlarını görmez ve kısa süre önce onu heveslendiren aynı taliplerinin çağrılarını geri çevirir olmuştu. O zamana kadar aşk onda iyi anılardan çok acılara neden olmuştu. Gregory'ye bakılırsa sanki sırf kendisine kötü davrananlara aşık olabilirmiş gibi en berbat adayları seçiyordu. Carmen kötü günlerinin sona erdiğine inanıyordu ama yine de dikkatli davranmaya karar vermişti. Inmaculada Morales, evde kalan kızların koruyucusu Padovalı Aziz Antonio, 30 yaşını geçtiği halde hala aklında başına toplama belirtileri göstermeyen bu zıpır kızına bir koca bulmayı acaba üstlenir mi diye yıllar yılı adaklar adamıştı. Uygun eşi bulmak eskiden Carmen için gizli bir saplantı haline gelmişti. Yanında bir erkeği olmadığında düşlerini şehvet dolu hayaller dolduruyordu. Sağlam bir dayanağa, sıcak bir yakınlığa, belini saran güçlü ellere, kulağına fısıldayan kalın bir sese gereksinim duyuyordu ama artık sorun sadece bir eş değil, aynı zamanda dayı içinde kusursuz bir baba bulmaktı. Hayatına giren erkekleri aklından geçirdi ve ilk olarak onlara karşı duyduğu öfkenin farkına vardı. Acaba çocuğun önünde kendisine vurulmasına izin verir miydi? Ya da onu başkasının kullandığı soğuk suda yıkamaya razı olur muydu diye merak ediyor, kendi uysallığı karşısında dehşete kapılıyordu. Yakın zamanlardaki sevgililerini gözden geçirdiğinde hiçbiri bu zor sınavı atlatamıyordu. Kararını vermişti. Baş başa çok daha iyiydiler. Annelik onun ruhunu yatıştırmış, bedenindeki huzursuzluklar için de Gregory'yi kendine örnek alarak geçici aşklarla yetinmeye karar vermişti. Ayrıca 10 yıl önce bebeğini doğurarak cesareti neden bulamadığını, korkuya ve yararsız geleneklerin baskısına neden yenik düştüğünü de merak ediyordu. Bekar bir anne olmak hiç de zor değilmiş diye düşündü. Yeni sorumlulukları enerjisini canlı tutarak çalışma isteğini artırıyor, elinden her defasında daha özgün desenler çıkarak uzak yörelerden getirdiği egzotik öteberi, pensleri, lehim üfleçleri ve kıskaçları altında hayat buluyordu. Sabahın çok erken saatlerinde gözünün önünde bir desenin kesin hayaliyle ansızın uyanarak, çocuğunun kokusuna ve sıcaklığına sarılmış olarak yatağın içinde birkaç dakika kalıyordu. Sonra kalkıp Leo Galipi'nin hediyesi olan işlemeli ipek sabahlığını sırtına geçirerek mango çayı yapmak için suyu kaynamaya koyuyor, masasının üzerindeki Victoria lambalarını yakıyor ve neşeli bir kararlılıkla aletlerini eline alıyordu. Uyuyan oğluna ara sıra bir göz atarak keyifle gülümsüyordu. ''Hayatta hiçbir eksiğim yok, hiç bu kadar mutlu olmamıştım.'' diye düşünüyordu. 22. ayrımın sonu, sayfa 277.